Ayrım 15.
Sayfa 185. Meyhanenin sahibi topal, sağır ve ihtiyar bir cimriydi. Söylentilere göre gençliğinde korsanmış, hatta düşmanının evini yakmışmış. Aslında Bağcı memleketi olan Bonn'un sınırları dışına hiç çıkmamıştı. Hayatında da sadece piposunu ve ocaktaki odunları yakmıştı. Dubnis günah çıkarırken yaptığından pişmanlık duyduğu tek şeyi söylüyordu. Bu da şarabının içerisine ren suyu katmasıydı. Ama müşterilerini kaybetmek istemediği için cellat gibi, kaba bir insan gibi görünmeye çalışıyordu. Az konuşuyor, konuştuğu zaman da kısa cevaplar veriyordu. Bunda sağır olmasında ciddi katkısı vardı. Öğrenciler fıçıların, masaların ve kafa yarma kütüklerinin üstüne oturup şarap istediler. Karl, rutubetli ve boğucu havanın yerine gecenin temiz havasını tercih edip bodrum katına değil, Kevenik, Schmalhausen ve Schlag'la birlikte bir üst kata çıktı. Windischmals ve Hermesçiler arasındaki fikir ayrılıklarının nedenlerini henüz anlamış değilim, dedi Karl. George Hermes de Windischmals'da Katolik kilise diyor ve oraya doğru gidiyor. Aynı bulamaç, sadece kaplar farklı. Ama bu bağnaz Katolikler birbirlerine aforoz ediyorlar. Bu da gökyüzü tartışmalarının yeryüzündeki tartışmaları yansıttığını gösterir. Bazen bir soru sormak cevabını artık tahmin etmek anlamına gelir, dedi Marx. 12. Karl için Bonn yazı gürültülü, aptal ve hareketliydi. Şiir yazıyordu, şiir okuyordu, tartışmalarda Jacobenleri övüyor, esnafı korkutuyordu. Bir yandan da özellikle Schlegel'in tavsiyeleri doğrultusunda ders çalışıyordu. Omeros'u bitirdikten sonra Propertius'a geçti. Tıpkı eskisi gibi zamanını felsefe ve hukuk dersleri arasında geçiriyordu. Büyük Roma liriği delikanlıyı en azından Omeros'un epiği kadar etkiliyordu. Her ikisi de onun farkına varılmamış ama ısrarla aşk ihtiyacına cevap veriyordu. Karl'ın kalbi olgunlaşmıştı. Öğrenciler yaz tatiline çıkmadan kısa bir süre önce Profesör Puge intihar ederek yaşamına son verdi. Böyle olaylara alışık olmayan Bonn çalkalandı. Katolik profesörler bile yüksek sesle Puge'yi yargıladılar. Çünkü intihar hiçbir Hristiyana yakışmayan bir ölüm şekliydi. Ama onlar da dayanamayarak gidip ölüyü gördüler. Genç ve ihtiyar kadınlar Puge için ağladılar. Daha şimdiden ona Werther adını vermişlerdi. Gizemli Charlotte'un kim olduğunu merak edip onu kıskanıyorlardı. Şairler ona atfen şiirler yazıyordu. Evin önünde büyük bir seyirci kalabalığı toplanmıştı. İntihar eden Puge şehrin en önemli adamı olmuştu. Han sahipleri yabancılara katedralin en iyi restoranların, en iyi tiyatronun adresini verirken bir de Puge'nin ev adresini veriyorlardı. Üniversite öğrencileri intihar sebebini tartışıyorlardı. İntihar nedeninin aşk olması ihtimaline inanmıyorlardı. Profesörün borçlardan, kayıplardan, ayyaşlıktan veya intikamı alınmamış şeref lekesinden dolayı kendine kıydığı söyleniyordu. Akşamları yuvarlak masalarda çay içerken, balolarda vals yaparken, pazarda, şehir bahçelerinde, hamamda, Ren Nehri üzerinde yapılan kano yarışlarında, öğrenci evlerinde gece yarısı panç köpürtülürken, hava aydınlanırken, ayıltıcı kahve pişirilirken Puge'nin ölüm nedeni tartışılıyordu. Ansiklopedik hukuk bilgileri dersi profesörü çok acımasız davranmıştı. Bonluların merakını dikkate almayarak o her zaman intihardan önce bırakılan mektuplardan yazmamıştı. Puge belki de hayatın tek düzeliğinden başından sonuna kadar kendi iradesi dışında planlanmış olmasından, hedefsizlikten, yeni düşünce yoksunluğundan, her gün aynı sözcükleri tekrarlamaktan bıkmıştı. Profesör kefeni cübbeye yeğlemişti. Oyun kağıdı, şarap ve boş konuşmalar yerine yok olmayı tercih etmişti. Profesör cübbesi ve profesör hayatı Puge'ye göre değildi, o yüzden de intihar edecek kadar bencildi. Karl ise onun intiharın, onun boş karakteri ve fikir sakatlığının ifadesi olduğunu düşünüyordu. İnsan hayatı sıkılabilmek için fazla kısaydı. İnsanı sıkan tek düşünce zamanın, yaşamın ve doğanın her köşesine bakabilmek için çok kısıtlı olmasıydı. Sebepsiz bunalımlar, tarihin ve hayatın getirdiği sorunlara karşı duyulan korkular, yaşadığı çağa karşı kaygılar Marx'a yabancıydı. Zavallı profesörün cenazesinden kısa bir süre sonra Ağustos ortalarında üniversiteler yaz tatiline girdi. Marx da sınavlar bitince hoşça kal ziyaretleri yapıp Trier'in yolunu tuttu. Karl çift atlı arabaya her zaman birlikte dolaştığı Schmalhausen ve Kevenik ile birlikte bindi. Öğleye doğru gelen post arabası hemen Köln'e doğru yola çıkacaktı. Başta Karl Grün olmak üzere Taç Komitesi'nden şairler gelmişti Trierlileri uğurlamak için. Trierliler şarkılar ve şiirlerle arkadaşlarından ayrılıp evlerine doğru yola koyuldular. 13. Karl çocukluğunun şehrine artık farklı bakıyordu. Trier'i uykulu, sık ağaçlı tepeler arasında kaybolmuş, din ve ön yargı ağıyla sarılı bir taşra kenti olarak görüyordu. Büyük Katolik katedraline, günahkar yüzlü, ahlaksız bakışlı yerli Madonna'nın yanına dağ köylerinden dindarlar geliyordu. Kendilerini büyük toprak sahiplerine karşı koruması için ona dua ediyorlardı. Vergileri düşürmesi, bağların verimini artırması için yakarıyorlardı. Trier'de o kadar çok rahip ve rahibe vardı ki, bazıları kara yarasalara, bazıları ise kurbağalara benziyordu. Zengin Trierler, memurlar, tüccarlar, dindar kendini beğenmiş ve iki yüzlüydüler. Aradan bir yıl geçmiş, Karl'ın düşünceleri birçok konuda değişmişti. Oysa Trier hiç değişmemişti. Gazinoda yine aynı konuşmalar yapılıyordu. Yine aynı şılaklar, hamaherler, Wittenbachlar geliyordu. Sorunlar aynı, her şey aynıydı. Kadınlar düzenli bir şekilde yıpranıp yaşlanıyorlardı. Yine hayır işleriyle ilgileniyorlardı. Dedikodu eskisi gibi yaygındı. Belirli aralıklarla düzenlenen eğlencelerde yakın insanlar hala birbirlerini yemeye devam ediyorlardı. Karl tüm bunlara anlam veremiyor ve tiksinerek her şeyi sırt çeviriyordu. Geldiği ilk günden itibaren bu şehrin havasından boğulmaya başlamıştı. Sadece babasını ve Ludwig Westphalen'i eskisi gibi seviyordu. Babası çok yaşlanmıştı. Siyah gözleri daha seyrek gülümsüyordu. Elleri daha yorgun ve yumuşaktı. Öksürük nöbetleri ise daha uzun sürüyordu. Kaşlarının arasında derin bir çizgi oluşmuştu. Şakaklarında ve solgun şeffaf cildinin üzerinde yeşil damarcıklar kabarmıştı. Karl gittikten sonra Heinrich Marx'ın sağlığı çok bozulmuştu. İşleri de kötü gidiyordu. Uzun öksürük nöbetleri mahkemede konuşmasını engelliyordu. Ses telleri zayıflamıştı. Müşteriler onu artık demode buluyordu. Yeni bir avukat nesli yetişmişti. Heinrich üzüntüsünü gizlemeye çalışarak oğluna yeni ve genç rakiplerinin isimlerini sayıyordu. Bu işlerden çekilmemiz gerekiyor artık. Çünkü meydan daralıyor, gençler itişip kakışıyorlar, biz ihtiyarları çoktan geçtiler. Gençken ben de öyle yapmıştım. Gençler daha iyi bağırıyor, masalara daha sert vuruyor ve esprileri daha taze. Artık çekilip yerlerimizi çocuklarımıza bırakmamız gerekiyor. Birkaç yıl sonra sen de Karl, onlar gibi iş için savaşacaksın. Ben sana engel olmamalıyım, artık dinlenmem gerekiyor. Ama çocuklara kim bakacak? Edward maalesef çok zayıf. Günümüzde drahoma olmadan kızlara koca bulmak çok zor. Umarım siz ayaklarınızın üzerine tek başınıza durana kadar dayanabilirim. Karl, sen bana hep mutluluk getirdin. Bunun böyle devam edeceğine inanıyorum, diyordu Heinrich, evin küçük bahçesinde oğluyla yalnız kaldıklarında. Geceydi, her yer tarçın kokuyordu. Otların üzerinde gezerken çiçek açmış çalılara rastlıyordu. Çiçekler havalı, iri, besili Trier kadınlarına benziyordu. Kadınlar çiçeklere ve kuşlara benziyor, erkekler ise hayvanlara, dedi Sophie. Ya Jenny, diye sordu Karl. Çiçek açmış akasyaya. Güle, dedi Karl. Çünkü akasyanın Jenny kadar güzel olmadığını, Jenny kadar güzel kokmadığını düşünüyordu. Heinrich Marx, Sophie'yi kızıl karanfile benzeterek kızını çok mutlu etti. Henriette Marx'ın ise gelincik çiçeğine benzediğine karar verildi. Bayan Schlag'ın neye benzediği konusunda uzun süre tartıştılar. Sophie annesinin arkadaşını güzel buluyordu ama Heinrich Marx bunu kesinlikle kabul etmiyordu. Taklitçi, yüzsüz, cırtlak, iğrenç bir kadın o. Bu karga burun en iyi ihtimalle bir papağana benzetilebilir, diyordu Heinrich. Trier sakinleri arasında balıkçılar, kargalar, gece kuşları, tavus kuşları, domuzlar, eşekler vardı. Karlı bir hayvana benzetmek oldukça zordu. Siyah aslancık. Heinrich bir kibrit çöpüyle sigarasını yaktı. Yeniliklerin hayranı olan Montini getiriyordu kibriti. Bir ışık uzun esmer yanaklardan kayarak saçının siyah buklelerini geçerek kahverengi gözlerde durdu ve kocaman kare alnı yardı. Delikanlının yüzündeki en muhteşem yer alnıydı. Ağır hareket eden ama keskin, içe kapalı delikanlının yerine Trier'e kendi gücüne inanan genç bir erkek dönmüştü. 14. Sophie pencerenin kenarına oturup Birken gazetedeki hayatı izlemeyi seviyordu. Dar sokak erken uyanıyordu. Köylü arabaları hava aydınlanınca şehre gidiyorlar, balıkçılar son avlarını getiriyorlardı. Mozel nehrinin balıkları semiz ve iriydi. Sütçüler kahverengi eşeklere koşulu arabalarında süt ve yoğurt getiriyorlardı. Seyyar manavlar arabalarının üzerinde turp, havuç, marul ve salatalık sepetleri taşıyorlardı. Ren'in bu sebzeleri Ren şarabı kadar değerliydi yabancılar için. Memurlar özenle ütülenmiş elbiseleri ve koltuk altlarındaki dosyalarıyla işlerine gidiyorlardı. Sophie perdeyi aralayıp sokağı izliyordu. İç elbisesinin üstüne sırta doğru bir korse bağlayıp ikinci kattan gelip geçenleri izlemek hiç de kolay bir şey değildi. Sophie bazılarını yürüyüşlerinden ve yüzlerini gizleyen şapkalarından tanıyordu. Büyük toprak sahipleri faytonla veya at üstünde geliyorlardı. Günün en sıcak saatlerinde sokak ıssızlaşıyor ama akşama doğru Brückenga ise yeniden canlanıyordu. Sanki arabalar ve yayalar için bir geçit töreni hazırlanmıştı. Boş sebze sepetleri, kovalar, bidonlar, yorgunluktan bitkin düşmüş insanlar dolaşıyordu. Henriet Marx odasındaki yuvarlak masanın üstünde iskambil falı açıyordu. Sürdürdüğü yaşamdan, ailesinden ve kendinden memnun olma duygusu yanaklarını kızartmış, vücudunu dolgunlaştırmış, gözlerine bir tokluk ve kendini salıvermişlik ifadesi vermişti. Avukatın karısı bütün hayatını bu iki pencereli odada geçirmişti. Çocuklarına bu odada hamile kalmış, onları bu odada doğurmuş ve bu odada yetiştirmişti. Burada 20 yıl boyunca her gün aynı saatte artan masrafları hesaplamıştı. Büyüken gazetedeki evin ikinci katında köşede kalan bu odada tüm sorulara cevap arıyordu. El işini yaparken, kitap okurken veya kağıt falı açarken Henriet hep çocuklarının geleceğini düşünüyordu. Kızlarına zengin ve ciddi kocalar bulmak gerekiyordu. Oğullarını daha az merak ediyordu. Anne Erman'la gurur duymaktan çok ona acıyordu. O da bir şekilde geçinip gider diye ümit ediyordu. Ama Karl öyle değildi. O çok hırslı biriydi. Derin düşünceliydi. Asla tükenmek bilmeyen bir bilgi açlığı vardı. Beyni ise pasif olan her şeyi kırbaçlıyordu. Karl istediği her şeyi başarabilir, bilim adamı, büyük bir yazar veya etkin bir hukukçu olabilirdi. Henriet oğlunun şansının açık olduğuna inanıyordu. Karl'ı üniversite kürsüsünde görmeyi çok istiyordu. Trier onun için çok dardı. Tıpkı büyük bir adam için salıncağın artık küçük kalması gibi. Ama Köln veya Berlin oğlu için yeterince iyiydi. Orada kendi evi, bankada parası, evde hizmetçileri olacak, büyük bir dramaması olan iyi bir aile kızıyla evlenecekti. Aşk geçicidir, para ise kalıcı diye konuşuyordu Henriet sık sık. Karl Marx, Bay Profesör, Bay Avukat veya Bay Kraliyet Bakanı olacaktı. Zengin bankerler, etkin liderler kendisini ziyaret edecekti. Rothschild ve Hans onunla bir akşam birlikte olabilme şerefine eriştikleri zaman mutlu olacaklardı. Bunların hepsini Pressburglu Henriet Marx'ın oğlu başaracaktı. Niye olmasın ki? Zengin, önemli, burjuva Marx'ın evinde kız kardeşleri çok kolay koca bulabilirlerdi. İşte böyle tatlı hayaller kuruyordu Henriet Marx. Kurduğu hayaller gözünün önünden gitsin istemiyordu. Trier vatandaşları nasıl da kıskanırdı bu mutlu anneyi o zaman. Ben buradan ayrılmayacağım diye konuşuyordu Henriet kendi kendine. Karl mutlu olsun. Beni uzaktan hediyeler göndererek şımartabilir. Bazen ihtiyar annesini ziyarete gelir. O zaman ben onunla Simenon Strasse'de gezinirim. Saygıdeğer Bay Marx'ın ve onun sevgili annesinin sağlığı nasıl diye konuşacaktı herkes. Karl'ın bankada 100 bin taleri olacaktı. Henriet iki bağ daha alacak ve hayatının sonuna kadar tasasızca yaşayacaktı. Trier de oğlunun geleceği hakkında böyle hayaller kurmayan tek bir anne yoktu. Karl'ın kolayca ayırt edilebilir ayak sesleri Bayan Marx'ı gerçeğe döndürdü. Yürüyüşü de tıpkı konuşması gibi hızlıydı. Karl Sophie'yi arıyordu. Onu annesinin odasında buldu. Pencerenin pervazına yaslanan Sophie dışarıyı seyrediyordu. Annesinin isteği üzerine Karl divana oturdu. Bu aynı zamanda Karl'ın doğduğu divandı. O zamandan bu yana Henriet divanı iki kez kaplattırmıştı. Anne oğlunu öpebilmek için acele ediyor, elleri Karl'ın daha çocukluğunda tanıdığı kokuları taşıyordu. Kurabiye, kuru üzüm, tarçın ve limon kokusu. Henriet oğlunun yanaklarını ve saçlarını okşadı. Karl karşısına çıkan ilk fırsatı değerlendirdi ve Sophie ile birlikte odadan çıktı. Annem çok yıpranıyor ve yaşlanıyor. Eski ciddiyetinin yerini ihtiyarlığın sarsaklığı almış. Yılların üstüne yıl eklenmiş. Hiç sebepsiz öpüyor, ağlıyor dedi ironiyle Karl. Merdivenden aşağıya inmeden önce Edward'a uğradılar. Hasta delikanlı pencerenin kenarında yatıyordu. Yatağın kırmızı örtüsü Edward'ın solgun yüzünü daha çok belirginleştiriyordu. Yanaklarının üzerine sanki kül serpilmişti. Karl neşeli bir masalı canlandırarak anlatıyor ve kardeşini eğlendirmeye çabalıyordu. Edward kansız diş etlerini göstererek gülümsüyordu. Karl kağıttan oklar ve kayıklar yapıyordu. Küçüğü avutmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Ama Sophie onun düşüncelerini kurnazca başka bir yöne çekip Karl'ı odadan dışarı çıkardı. Evdeki herkes artık Edward'ın hastalığına alışmıştı. "Jenny bugün gelecek eğer," diye fısıldadı Sophie. "Bu eğri kullanmadan yapamaz mısın?" dedi Karl yalvarırcasına. Sophie söz verdi. Parıltısı siyah gözlerini kurnazca kısmıştı. Karl ve Jenny arasında başlayan aşk yarışına yardımcı olmak hoşuna gidiyordu. Bu yabancı duygu onu heyecanlandırıyordu. Tıpkı okuduğu onlarca roman gibi. Sophie çok karışık okuyordu. Şu anda yaptığını da bir iş olarak yapmıyordu. Bunu daha çok meraktan ve tatmin edilmemiş bir dürtüden dolayı yapıyordu. Her ikisine de duygularını çözümlemede yardımcı oluyordu. Sophie'ye göre ne Trier'de Jenny'den daha iyi ve daha güzel bir kız vardı, ne de Karl'dan daha akıllı ve daha yetenekli bir erkek. Böyle düşünüyor ve onların birbirleri için yaratıldıklarına inanıyordu. 15. Carl ve Jenny'nin arkadaşlığı aşka dönüştü. Friedrich Wilhelm Lisesi'nin soğuk tören salonunda Carl, Jenny'nin karşısına ilk defa bir delikanlı olarak çıkmıştı. Çok önemli bir geceydi. Onlar Westfalenlerin evinin bahçesinde çekirgelerin şarkıları eşliğinde dostluk anlaşması yapmışlardı. Başka duygulara karşı özgür olan genç kızın ve genç delikanlının aşktan kaçışıydı bu. Bond'da kaldığı sürede kadınlara karşı çekingenliğini kaybetmişti Carl. Jenny bunu daha ilk el sıkışmalarında anlamıştı. Karşısında sakin, asla vazgeçmeyen genç bir erkek vardı. Carl'ın güçlü düşünceleri, gözlemci fikirleri karşısındaki herkesi etkiliyordu. Daha ilkokul, ortaokul ve lisedeyken kendisini tanıyan insanlarda olağanüstü duygular uyandırıyordu. İnsanlar onu ya çok seviyor, sayıyor ya da ona karşı düşmanca bir kıskançlık duyuyordu. Jenny'ye öyle geliyordu ki bir nehrin kenarında oturuyor ve hayat sanki yanından süzülüp geçiyordu. Günler sıkıcı bir takvimin yaprakları gibi birer birer yok oluyordu. Carl Bond'dan yeni düşünceler, kendine ve yarına güven getirmişti. İleri doğru yürüyordu ve sadece hedeflerinin sorumluluğunu taşıyordu. Onun gürbüzlüğü, enerjisi, düşüncesinin açıklığı, uçuşları Jenny'yi sarsmıştı. Duygusal, dolu bir hayat yaşamaya çalışan Jenny, doğal olanla yapmacıklık arasındaki farkı çok iyi ayırt edebiliyordu. Kendisine yapılan birçok evlenme teklifini kesin bir şekilde reddetmişti. Ama karşısında Carl'ı görünce çekinmişti. Onun karşısında kendisini zayıf hissediyordu. Carl'ın aşkını nasıl kabul ettiğini Jenny de bilmiyordu. Niye özellikle Carl, niye özellikle Jenny? Jenny konuşmak istemiyordu. Her zaman nasıl başladıysa şimdi de öyle başladı, sözcükler ve öpüşlerle. Aşk sözcükleri çok eski olabilirdi. Ama Jenny ve Carl için onlar çok yeniydi. Sophie ısrarla soruyordu. Carl akıllı, güçlü ve hırslıydı ama nedeni bu olamazdı. Carl için aşk kutsaldı. Aşk sözcüğü onun için çok değişik anlamlar içeriyordu. Bunlardan birisi de sonsuza dekti. Çocukluğundan beri anne ve babasının arasındaki sevgiye ve sonsuz saygıya tanık olmuştu. Heinrich Marx bir tek kadını sevmişti. Oğullarına da kadına saygı duymayı öğretmişti. Carl annesinin hamileliğini, doğumdan sonraki yıpranmış halini hatırlıyordu. Babasının en küçük sorunu, en küçük sevinci karısıyla nasıl paylaştığını hatırlıyordu. Eş, yoldaş, dost. Bu üç sözcük eş anlamlı değil miydi? Eş anlamlı olmalıydı. Aşk Carl'a göre bilgi gibi sonsuz, gerçek gibi hareketli ve ulaşılmazdı. Aşk da insanlar gibi, hayat gibi değişmiyor muydu? Gelecekteki ayrılık yılları Carl'ı korkutmuyordu. En önemlisi Carl ve Jenny birbirlerini bulmuşlardı. Ona sadık kalacak mıydı? İnan ki diyordu Sophie, kız arkadaşını yaş farkı konusunda rahatlatmaya çalışarak, aslında Carl bizim babalarımızdan daha olgun, yaşlı ve daha akıllı. Carl İncil'deki Jakob kadar sadık kalacaktır. Onda her şey, duygular da dahil, bir bütünlük ve uyum içerisinde. Öğrenme doyumsuzluğu çeken düşünceleri sondaj yapar gibi her olayın derinlerine iniyor. Carl sevinmeyi, gülmeyi, çalışmayı biliyor. Hiç kimsenin sevemeyeceği kadar seni seveceğinden ve sana sadık kalacağından emin olabilirsin. 16. Gazinoda balo. Kalabalık, kargaşa, boğucu hava, dans eden ayak sesleri, askeri bando. Sürekli müşteriler yeni gelenlerin oluşturduğu kalabalık tarafından bir köşeye itilmişti. Bay Schlag ve Bay Heinrich Marx'ın her zaman oturduğu koltuklar bir duvardan diğer duvara kadar uzanan sıraya dizilmişti. Oda seyirci salonuna dönüştürülmüştü. Kadife perde tavandan sahneye doğru yayılıyordu. Kenarları altın yaldızlı bir kalbe benzeyen panoda yılın en iyi konserinin verileceği yazılıydı. Konseri verecekler arasında Schlag'ın üç kızı, üniversiteli Schmalhausen ve öğretmen Hamaher vardı. Bilardo salonu kahvaltı salonuna dönüştürülmüştü. Durmadan terleyen Emhen bardaklara limonata dolduruyor, şarap şişeleri açıyor, tepsilere meyveler ve börekler koyuyordu. Sakin ve sessiz bir yer arayan Heinrich Marx terasa çıktı. Ama orada da kulübün eski eşyaları, kırık sandalyeler, çerçeveler, çanak ve tabakların arasına satranç oynayanlar yerleşmişti. Heinrich en sonunda Ludwig Westphalen'le karşılaştı. "Şarap içip biraz kendimize gelelim mi?" diye sordu Marx neşeli neşeli. Merdivenden aşağıya indiler. Lambanın altındaki meydanın köşesinde Hamaher duvar aynasına bakarak boyun bağını düzeltti. Gizlice havalı pantolonunun cebinden küçük bir kutu çıkarıp saçlarını pudraladı. Marx kahkahasını tutamadı. Yeni zaferinden dolayı Fransa'yı kutluyorum. Hamaher'e töton mantosunu çıkarttırmayı başardı. Bir de bakmışsın Hamaher Alman perçemini bile kesip saçlarını düzgünce ortadan ikiye ayırmış. İki ihtiyar öğretmenle alay ederek büfeye doğru gittiler. Westphalen kahramanca iştahıyla ilgi çekiyordu. Salata, balık, soğuk etler, patatesler güçlü dişleri tarafından öğütüldükten sonra hemen mideye iniyordu. Ludwig büyük bir peçeteyle dudaklarındaki yağı silip ağzını şapırdattı. Yemekten sonra da büyük büyük yudumlar alarak birasını içmeye başladı. Heinrich arkadaşının yüz kaslarının çenesinin bütün hareketlerini kıskanarak izliyordu. Çünkü kendisinin hastalığından dolayı bu iştah açıcı yemeklerden uzun süre uzak durması gerekiyordu. Jenny reşit olalı bir yıldan fazla bir süre geçti. Mirasımdan ona düşen payı ayırdım. Jenny benim isteğimle bu parayı bağ kiralarına yatırdı. Kârlı bir iş olacağını düşünmüştüm, diyordu vesfalen. Son 10 yıldır bağlar artık kârlı bir yatırım olmaktan çıktı. Ama ölü bir servet daha da kötü. Jenny'nin en yakın zamanda kendisine iyi bir eş bulacağını umuyorum. Jenny'nin işleriyle benim yerime artık eşi ilgilenir. Sevgili Harry, sizinle biz iyi tüccarlar değiliz. Maalesef bu doğru, diye cevap verdi Heinrich Marx. Çocuklarımız da pratik düşünüp pratik hareket etmiyor. Örneğin Karl, doğanın kendisine verdiği tüm zekaya rağmen para denilen bu lanet metalle başa çıkamıyor. İskoç dansı Ecossé'den sonra orkestra yine vals çalmaya başladı. Jenny Karl'la dans ediyordu. Schlagler'ın 10. kızı kavalyesiz kaldığından küsmüştü. Kalabalığın içerisinde çok bilmiş biri olan Paulina Pence'i buldu. Paulina kıskançlığı ve ikiyüzlülüğü sayesinde Trier'de oldukça kötü bir ün kazanmıştı. Balolarda dedikodu yaparak eğleniyordu. Galiba Jenny bir roman okumaya başlıyor, dedi genç bayan Schlag, yüzüne masum bir ifade vermeye çalışarak. Marx'la mı, diye şüpheyle sordu ama sonra yaklaşan dedikodudan yanakları kızardı, gözleri zevkten kısıldı. Karl kim ki? Bir taşra avukatının oğlu, üniversite öğrencisi, ortalıkta binlercesi var. Üstüne üstlük Jenny'den 4 yaş küçük. Ben olsaydım Karl'ı uzak tutardım kendimden. Parası yok, kariyeri yok, şimdilik unvanı da yok. Ne yapacaksın onu? Jenny de çok ilginç, kaç kişiyi reddetti. Seninle biz barones olmuş olsaydık Trier'de kalmazdık. Evet, Jenny von Westphalen karakterli bir kız, dedi Paulina, yeni dedikodu malzemesine sevinerek. Harry Marx çabuk yoruluyordu. Işıklardan, müzikten, konuşmalardan başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Gece yarısından çok önce kendisini kötü hissedip karısı ve kızlarına gazinodan çıkıp eve dönmeyi teklif etti. Kar dansların sonuna kadar kaldı ve Westphalen ailesini evlerine kadar geçirdi. Roma sokağından geri dönerken özellikle yavaş yürüyor, yalnız kalmak istiyordu. Şehir uyuyordu. Anı ve düşüncelerini engelleyen hiçbir şey yoktu. Vals yaparken Jenny'nin saçları ona değmişti. O muhteşem koku hala nefesini okşuyordu. Jenny'nin söylediği her şeyi şimdi birer birer tekrar ediyordu. Karl aşıktı. Sevgilim, bir tanem. Karl eve girince babasının keskin kuru öksürüğünü duydu. Babası terliklerini ağır ağır sürüklüyordu. Heinrich odasının önünde oğlunu bekliyordu. Karl sevindi. Uzun süredir yapmayı düşündü ama bir türlü yapamadığı konuşmayı gerçekleştirmek için şimdi fırsat çıkmıştı. Karl, muhteşem arkadaşınla birlikte çok fazla zaman geçiriyorsun. Bu onun prestijini sarsabilir. Şehir şom ağızlı dedikoducular ve aptallarla dolu. Sizin arkadaşlığınızın anlamını hiç kimsenin anlayacağını sanmıyorum. Ben ise aranızda gerçek kutsal bir dostluk olduğunu ümit ediyorum. Sadece dostluk değil baba, aramızda duygusal bir bağ var. Heinrich bu itirafı uzun süredir bekliyordu ama duyduğunda yine de hemen parladı. Böyle bir şeyden kesinlikle söz edilemez. Fräulein Westphalen doğanın en harika yaratığı. Ama sen sadece 18 yaşındasın ve o senden 4 yaş büyük. Evlilik büyük sorumluluklar ister. Oysa 18 yaşındaki bir çocuğun duygularının geçici olmayacağını kim garanti edebilir ki? Sen iyilerin arasında en iyi kızın hayatını mahvedeceksin. Senin yaşında aşk bir tutam saman, çabuk parlayıp hızlı yanan ama hızla da sönen bir tutku. Kim bilir bu duyguların gökten mi, şeytani arzulardan mı geldi? Maalesef sen kendini de kandırıyorsun. Arzular bazen düşünmemizi engelleyebiliyor. Fakat baba, sözümü kesme. Bond'a kaptığın tecrübeler aslında ağır bir ceza. Sen bir ailenin mutluluğunu sağlayabilir misin? Karını ve doğacak olan çocuklarını mutlu edebilir misin? Ah Karl, senin geleceğin için çok endişeleniyorum. Henüz güçlenmemiş omuzlarına evliliğin tatlı ama ağır yükünü almak için acele etme. Westphalenler asil ama yoksul bir aile. Sen de yoksulsun Karl. Durumumuz kötü. Bunun karşısında göz yummamız yanlış. Ben artık ihtiyarım. Daha da önemlisi hastayım. Size bırakabileceğim sadece 20 bin taler gibi bir şey. O da bütün aileye. Kız kardeşlerin ne olacak? Bunu hiç düşündün mü? Ya erkek kardeşlerin? Edward'ın artık bir ayağı çukurda. Annen ise her gün ekmek hesabı yapmadan geçireceği tasasız bir hayatı çoktan hak etti. Sen benim hayatımın en büyük ümidisin. Oysa sen daha 18 yaşında kalbini birilerine verip geleceğini belirlemiş bulunuyorsun.